2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İlis Kirazoğlu.
2x1'de daha birlikteyiz. Teknoloji oyun gündemini ekranlarınıza sereceğiz arkadaşlar. Çok mu ciddi oldu girişim ya?
Biraz fazla ciddi oldu. Bir ağırlığım var
ya. Bir ağırlığım yani. Var değil mi?
Tişörtüne pardon. Ne denir buna? Şeyine. Ne denir?
Pijama.
Pijama. O pek uyumadı o ağırlık yani. Değil daha mi? Renkli bir şey bekliyorum senden.
Daha renkli. Gerçekten rengi gerçekten güzel. Bu üçüncü girişim oldu ikisi. Bir artık ikisi birciler alışmıştır herhalde. Bunun bir farklı rengi daha var ama dolabı...
Tamam abi, ilgilenmiyoruz.
Dolabın içinde bir yerlerde kaybolmuş. Bulmaya çalışıyorum. Dolabım öyle bir dolap.
Evet. Çok büyük yani.
Bir günde iki haber...
Çok para kazanıyorsun. Diye...
Yani olabilir.
Ben öyle anladım abi.
Yani dolap, o da bir anlam çıkartılabilir öyle.
Bir Asus dolabın var senin galiba.
Yok. Belki de giyinme odam olsa daha iyi olacak ama yok şu anda. Evet, elimizde ne
i̇nşallah,
yazık ki.
İnşallah.
İşte minerları koydum bir oda var falan diye. Bu arada miner şeyleri paylaşmaya başladım, görmüşsündür belki,
evet,
Instagram'da.
Kasıyorsun. Millete dedim Bitcoin'e güven olmaz, kendisi Bitcoin kasıyor buralarda.
Başlayayım dedim ya bir yerinden. Millet zengin oluyor. Bir şeyler var demek ki. 8 ekran kartıyla başlamış durumdayım.
Kolay gelsin.
Sağ olasın, teşekkürler. Bilmiyorum tepki alır mıyız ama arkadaşlar, oyuncu ekran kartı kullanmıyorum, miner ekran kartları kullanıyorum.
Sağ ol. Piyasayı yükseltmek için teşekkür ederiz.
Zaten... İlk haberimiz de ekran kartları ile ilgili. Nvidia'nın iş ortakları haberinden bahsetmiştik.
Evet.
Ve demiştik ki AMD'yi itelesinler diye firmalara baskı yapılıyor.
Ama bir onlar hatırlat da... istersen ne olduğunu.
Ya şöyle bir olay var arkadaşlar. Nvidia'nın bir partner programı var ve partner programında firmalara bazı destekler sağlıyor. İşte GPU'ları önden alma, reklam bütçelerine destek sağlama veya onların tanıtımlarında yardımcı olma gibi. Ama diyor ki yani kardeş, bu desteği istiyorsan diyor, AMD'yi benimle aynı markalarda kullanmayacaksın. Aynı model isimlerini görmeyeceğim diye. Yani kastettiği şey ne? Mesela Asus'tan Asus ROG Strix marka ekran kartı alıyorsunuz. Bunun dikkat edin isimlendirmesini. Asus işte ROG Strix RX 580, Vega 64, Vega 56 diye ekran kartları AMD tarafında gördüğün gibi aynı şekilde işte GTX 1060, 1070, 1080 aynı diye AMD tarafında görüyorduk. ROG Strix değişmedi çünkü ROG Strix adamın oyuncuları özel markası. AMD dedi ki orada bir duracaksın. ROG Strix'i bana vereceksin. Daha doğrusu ROG'u bana vereceksin. Çünkü ROG senin çok ana markan. Üstünde çok duruyorsun.
AMD'de git başka marka.
AMD'de bir şeyler var. Onlar da uğraşmış, farklı bir marka üretmişlerdi onunla ilgili. Astrak tarafında mesela Phoenix diye bir marka üretmişler o tarafta da. Pardon, Phantom diye bir marka üretmişler. Ve Astrak Phantom'la AMD ekran kartlarını satmaya başlamış Asya pazarında.
Ya onlar aslında hazır yani, bu Nvidia Partner programını hazırlamışlar
tabii,
kendileri.
Astrak, Asus zaten aynı firmanın şeyleri. Farklı markaları gibi düşünülebilir aslında. Ama Nvidia baktı ki olacak gibi değil, çünkü birincisi tekel davası açılmak üzereydi. Hatta hazırlıklar yapılıyordu. Birçok firmadan inanılmaz fazla isyan
geldi
ve kullanıcılar da hayırdır arkadaş sen ne oluyorsun dediler. Nvidia de dedi ki ya dedi çok manipüle edildi bu bizim partner programımız. Çok fazla dedikodu yapıldı. Biz bu dedikodulara cevap vermeyelim hiç. Biz firmalara böyle baskı yapmadık aslında demeye getiriyor. O yüzden biz partner programını sonlandırdık dedi. Bak
bu çok örneğini gördüğümüz bir şey bu aslında. Bazı yerlerde olmuş. Şey hatırlar mısın? Yurt dışında YouTube üzerinden bir örneğini vereyim size. Fine Bros diye bir kanal var. Bu kanalı hep şöyle içeriklerle görürsünüz. Yaşlılar şu filme reaksiyon veriyor. Gençler şu filme reaksiyon veriyor. Hatta Türkiye'de de öyle bir kanal var. Tepki kolik. Türkiye'de onun işte ana kanalı yani. Hı-hı. Bu adamlar aynı böyle partner programı başladılar YouTube'da. YouTube'da olay oldu. Partner programı olayını biliyor musun? Reaksiyon videolarının patentini almışlar. Alacaklarmış. Ve isteyenlere böyle program açacaklar ve onlara destek sağlayacaklar. Ama reaksiyonun patentini alıyorsun yani. Hani
çılgın bir şey ya.
Bir dislike yağmurda tutuldu video. Siz kimsiniz de reaksiyonun patentini alırsın falan. Sanki özgün içerik mi yapıyorsunuz siz falan. Sonuçta başkalarına dayanan bir, evet, şey yapılıyor ya orada da yani. Hani adamın ürettiği filme reaksiyon gösteriyorsun. Yani kendi yaptığın şey reaksiyon göstermiyorsun ki. Adam sana dese ki kardeş hayırdır sen kime reaksiyon veriyorsun diye.
Benim filmi niye yapıyorsun diye.
Adam diyeceksin ki abi kusura bakma diyeceksin yani.
Ya zirveymiş ha olay.
Bayağı olay oldu. Bayağı millet dalganın üzerine dalga geçti yani. 3 sene falan, 2 sene falan olmuş olması
acaba
lazım bu olay.
Acaba biz de videolarının mı şeyini alsaydık telifini?
Ve abone sayısı 1 milyon azalmış. Mesela 15'ten 14'e mi 14'ten 13'e mi ne düşmüştü? Sonra toparladılar.
Hissetmemişlerdir herhalde.
Yani işte 14'ten 13'e 1 milyon kişi gidince tabii bir anda dislike sayıları falan artınca şimdi toparlamışlardı. Unutmuştur bu lemin.
Evet
yani.
Büyük ihtimal ama bomba
her yerde balık
kafasıyız.
Aklıma o geldi sen bunu söyleyince. Bu şey gibi oluyor. Mesela başka bir arkadaşın çağırır ona gitmezsin de Senle buluşmaya geldim ama sen ektin beni. Ya kusura, Asus tarafı mesela öyle mi bakıyor acaba? Ya Ahmet'e kusura bakmayın. Biz böyle bir marka yarattık ama bilmiyorduk işlerin bu hale geleceğini.
Şimdi işte mesela Asus'un geri adım atmayacağı konuşuluyor. Diğer firmalar biraz daha temkinliydi. Dikkat et duyuruları falan yani çok gelmemişti. Yani. Beklediler biraz olayı görmek için. Çünkü onlar da ne oluyoruz dediler. Böyle bir şey saçmalık olmaz diye düşündüler ve olmadı da.
Ama görünen Asus o. Herhalde o rogu artık ayırdı Nvidia. Nvidia gene istediğini elde etti galiba.
Bence öyle devam etmez.
Öyle geri mi? Alırlar tekrar diyorsun. Evet.
İlk duyuruyu Asus yaptı koşa koşa ama anladığım kadarıyla. Bu arada sponsorumuz diye demiyorum. Markalı, kaliteli bir markadır ama.
Aa gene, çok... yani, bak, gene yerleştirmişsin. Arkama koyuyor ki görmeyeyim diye yani. Arkama koyuyor ki fark etmeyeyim
niye
diye.
Niye böyle acele ettiler? Etmezler halbuki. Ama yani harbiden yaptıkları iş biraz ellerini yüzlerine
yani
bulaştı.
Neyse bu tarz örnekler güzel bence. Şundan deniyor adam. Olmayınca bir şey gelince, bir tokat gelince geri kaçıyor. Bir sonraki deneyen içinde 20 kere düşünmesi gerekecek şimdi.
Şimdi sosyal medyada bazı efsaneler var. WhatsApp'tan çok gelmiştir. WhatsApp paralı oluyor işte şuraya tıkla. Paralı olmasını istiyorsan şunu arkadaşına gönder falan tarzında. WhatsApp'tan çok yürüdüler. Şimdi Facebook...
Benim öyle biraz bana hiç gelmiyor. Senin nasıl arkadaşların varsa bir, vallahi bana hiç gelmiyor. Bir gözden geçiriyor arkadaşlarım.
Aynen yani. Spam mesajlar vardı. Bana annem falan gönderiyordu. Bak oğlum böyle bir şey geldi. Gerçekten ne yapacağım falan diye. Yani WhatsApp paralı olacak falan diye. Çünkü WhatsApp'ta paralı olmasının olayı şöyleydi. Aslında WhatsApp'ta ilk üye olurken hep WhatsApp şey söylüyordu ilk başta. Bir 1 lirayı evet. Böyle sana bir yıllık üye yaptım. Tamam para evet. Verme falan diyordu. Sanki ileride alacakmış gibi böyle bir korkutuyordu. Hatta Kaan bizde çalışırken parasını ödemişti. Şimdi Shift Late'de editörlük yapıyor. O para ödemişti WhatsApp'a.
Ne parası ödedi WhatsApp'a?
Abi WhatsApp'a para ödüyordun o ilk üyelikte.
WhatsApp
üyelikte.
Senede 1 yıl almıyor mu? Evet. Senede 1 lira almıyor mu?
Öyle. Onun bir de parası varmış işte. Ödemiş o. Parayı ödeyen ender insanlardan.
1 lira çekiyor diyebiliyorum
ben senede. Ben hiç ödemedim.
Ben senelik 1 lira hatırlıyorum. Ya otomatik çekiyor, kabul ediyor musun diye sorduğunu hatırlıyorum 1 lirayı.
Aa, bana hiç sormadı. Hep uzatıyordu. Sana işte şu kadar daha verdim. Bak şu kadar hakkın kaldı diye
bak,
sürekli atıyordu.
Bak senden faiz alacak. Ben senede 1 lira, geçen sene 1 lira verdim hatırlıyorum ben ya başlangıcında senin.
Allah Allah. Enteresan. Şey siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bana hiç olmadı. Zaten kalktı o bildirme ekranı artık. Para mara göstermiyor.
Doğru.
Parasız bir uygulama olarak hayatımızda yerini aldı. Şimdi Facebook'ta şey konuşuluyormuş yönetim kurulunda. Facebook tamamen reklamsız ve insanların verilerini satmadığımız versiyonunu yapalım.
Aa ne kadar güzel. Verilerin evet. Satılmadığı
yani
versiyon
onları mı? Kullanmadığınız versiyon yapalım ama bunun için para ödesinler. Ve veri skandalında herhangi bir şekilde Facebook üyeleri üstünde etkisi olmadığı ortaya çıkmış. Zaten kullanmayan kullanmıyormuş. Hani benim gibi işte Facebook kullanmayın falan diyen adamların zaten Facebook'la doğru bir iş yok. Bir şey paylaşımları yok. Ancak doğru. Twitter'ı falan işte Instagram'ı bağlıyorsun oraya. Oradan gidiyor. Gerçi
senin
Instagram
ne verin
diyorum,
var da kullanayım diyor adam
abi
yani.
Abi de Instagram diyorum ben Instagram'ı kullanıyorum. Zaten o da Facebook. WhatsApp Facebook. Zaten eninde sonunda çıkamıyorsun yani işin içinde.
Hayır, Facebook batacak bence diyorum da nasıl batsın?
Nasıl
Instagram
batsın
var,
abi
şey
işte
var.
Konuştuğumuz hayatımızın içinde artık böyle çok alışıldık olan bir telefonda yüklenmediği zaman nasıl yani diyeceğin uygulamalar Facebook'un.
Evet aynen öyle.
Yani WhatsApp Instagram artık çok... olmazsa olmazlar arasına gidiyor. WhatsApp.
WhatsApp, Instagram öyle. En azından bizim yaş grubu için yani, biraz daha Facebook sanki böyle şeye döndü. Kıraathaneye döndü yani. Hani biraz daha böyle.
Facebook artık annelerin babaların evet. Yeri olmaya da gidiyor.
Öyle gitmeye başlıyor. Evet. Ya da bizim çevremiz öyle. Tabii sonuçta kaç milyar insan kullanıyor bu
tabii,
Facebook
denen. Tabii insanlar işte orada genç kitle yavaş yavaş Instagram'a Snapchat'e kayarken Instagram Snapchat'in özelliklerini kopyalayarak bambaşka bir hal aldı.
Bu iş var ya iki Çinli firmaya bakar ha. O Çin'de çünkü onların kendi uygulamaları var ya. Hala bir milyar evet. insanın kullandığı uygulama var. Onu bir batıya salarlarsa iş çok değişir. Çünkü herifler deli gibi bütçe de var.
Ya bir ara yaymaya kalktılar. WeChat'i falan Türkiye'de reklamlarını evet. Gördük ama ne oldu?
Ama hardcore girmediler. Agresif girseler. Ya sadece Türkiye'de değil
abi
o iş
televizyon
yani.
Reklamı vardı WeChat'in ya. Kim bilir diğer ülkelerde ne yaptılar.
İşte ya, onu bilmiyorum. Amerika pazarı önemli
yani
abi orada.
Yani şimdi şey gitmiyor Avrupa'da onu söyleyeyim. Emojilerle tamam o dev gibi emojilerle reklam yaparsan o yürümüyor.
Evet Asya pazarı biraz daha
gitmiyor.
Farklı.
Mesela Türk Telekom'da.
Apple öyle yapıyor. Ama öyle yok. Duymadım. Şey, emoji ekranı bile vardı Mac'in üzerinde.
Emoji ekranı var ama şey değil. Dev gibi mesela bir ağlayan kadın falan atar karşı
vallahi
tarafa konuşma.
Vallahi şimdi atarım sana dev gibi gelir ha. Dev gibi geliyor şimdi. Beni şey yaptırmayın ya.
Yok surat ifadesi yaparsan geliyor. Animojiler geliyor. Diğerleri gelmiyor.
Bilmiyorum.
Yani öyle bir reklam olmadı animoji haricinde. Şimdi Türk Telekom da mesela onun üstünden gitti. Yerli klavye dedi. Neymiş efendim karşı tarafa çay bardağı resmi atabiliyormuşsun dev gibi.
Abi baba öyle... Bazı şimdi şey genel kullanıcıyı düşündüğün zaman adama ne diyeceksin ki? Yani ergonomisi çok iyi falan diye satamazsın ki bir şey olması lazım yani. Mesela ben şeyi gördüm. Akbank'ın reklamını gördüm. Selfie ile bankacılığa giriş. Tamam mı? Yani ne yapayım lan selfie ile niye bankacılığa girmek? Hani böyle dedim ama eminim ki ya ben bunu böyle ben sonuçta o kadar düz bir adamım ki benim masaüstü wallpaper'ım bile hala geldiği günküyle aynı. Yani telefonumunki de geldiği günküyle yani hiçbir özelleştirmeyi sevmeyen bir insan olduğum için hani belki selfie ile bankacılık herkesi çekebilir ama ben böyle bakınca Allah şifre yazmak çok mu zor falan diye düşünmeye başladım yani. Ya
bilmiyorum ama...
Yani mesela ben senin fotoğrafı selfie çekip senin hesabına girebilir miyim acaba? Merak ettim yani.
Şey görmüyorum abi. Facebook'ta birkaç kaçış var. Ve şu da net. O büyük ifadeleri kullanan, o büyük resimleri göndermeyi kullanan hiçbir şeyinde en azından çok aktif kullanıldığını, konuşulduğunu duymadım. Ya yoksa bence, WeChat hala hayatımızın bir parçası olurdu yani.
Bak gittikçe emojilerin boyu büyüyor. Çinlilere geldiğimiz zaman o zaman Çinlilere gel. Bak gittikçe büyüyor abi. O hepimizin olduğu bir gerçek. Emojilerin boyu büyüyor.
Messi mi Ronaldo'yu mu ne kullanıyorlardı bir tanesinin reklamında da yine bu mesajlaşma uygulamalarını?
Messi seni benim bile kullanır. Sanki biz köşemiz Messi Ronaldo. Hani o kadar herkesi kullanır yani adamlar geldiği zaman.
Evet paraları çok fazla.
Şimdi Steam için o şey var ya Tencent var ya Çin'in dev oyun firması var Tencent. Hadi buradan da oyun haberlerine bağlayayım ben de. Firmada kendine ait bir platform var. Steam gibi düşün bu platformu. Steam gibi değil tam ama o platformu batıya açmaya hazırlanıyorlar mesela. Zaten böyle kısmen kullanılabiliyormuş galiba ama gene de Asya pazarı için. Şimdi komple o platformu batıya getirmek istiyorlar tabii. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Çünkü orası oyun endüstrisi anlamında da efendim söyleyeyim işte bu tarz sosyal medya anlamında da bambaşka bir kültür
çok
yani.
Çok farklı gerçekten.
Dünyanın farklı. En farklı kültürü ya. Hani iki farklı uç gibiyiz yani. Biz bu taraftayız onlar o tarafta. Herkes kafasına göre takılıyor.
Evet.
Ama onlar bizim tarafa girmek isteyecekler. Yani bizim o tarafa girmemiz biraz zor gibi. Çünkü onlar biraz daha böyle hani şey muhafazakar mı desem yani biraz daha içe kapalılar.
Ülke kapalı zaten yani. Ya işte, seni izin vermiyor ki.
Tek sıkıntı şu Amerika pazarına Çin'in girmesi çok zor. Çünkü Amerikalarda şey önyargısı var hala. Hani bizde nasıl hep İsrail'in oyunu Amerika. Ya orada bir Çin'in oyunu var. Vardır da belki bilmiyorum yani. O yüzden Amerikalı pazarı ile Amerika'da pazara geçmek zor onlar için biraz.
Hangi oyunlarla girecekler? Nasıl bir platform olacak? Mesela PUBG'yi oradan mı satın alıp indireceğiz?
Olabilir. Abi adam diyorum ya öyle bir şey. Activision'ın yarısı adamda zaten ya. Evet, Activision Blizzard'ın yarısı adamda. İstese şu an dese ki yani biraz daha para vereyim. WoW'u bundan sonra veya Blizzard'ın tüm oyunlarını benim platformumdan oynayacaksınız. Call of Duty için benim platformumu indireceksin dese yapar yani adam bunu.
Doğru. Yapacak bir şey. Başka bir şey diyor ki indirir insanlar.
Ya indirir tabii canım. Half-Life bugün Steam sayesinde. Yani Half-Life sayesinde Steam indirdik biz.
Evet
ki
doğru.
Half-Life çıktı Steam indirmen lazım. Ya tamam abi dedik indirdik yani.
Gerçekten öyle. Bir tane popüler oyunla beraber bir platform yaymak çok daha kolay.
Hatta Half-Life 3'ü onun için bekletiyorlar diyorlar ya. Yarın bir gün bir şey çıkarız Half-Life. VR mi yarışta Half-Life 3'ü oraya çıkarırız diye konuşuyorlar.
Gerçi olmayacak iş değil.
Yani değil. Şimdi geçelim oyun haberlerine. Battlefield'ı çok seven ve bekleyen insan olduğumu tahmin ediyorum. Battlefield'ın ama ne olacağı belli değil daha. Bu sonbaharda geleceği belli. Adının sanın ne olacağını da Haziran'da E3 döneminde duyacağız. Zaten orada bayağı bir haber çıkacak evet. Yani E3'te. Çok fena oyunlar geliyor. Gerçi ben her sene aynı tribe giriyorum. Her sene de böyle bitince ya bu muydu acaba falan sadece diye böyle tribe girmiş
ya
oluyorum
senin
ama.
Senin haberlerden sonra E3'le ilgili bir şey anlatacağım.
Tamam unutmayalım. Tamam. Mesut'un E3 ilgili anısı için şuraya tıklayayım. Bambaşka bir yere gidiyor. Battlefield'ın Bad Company 3 olacağı içeriden söylenen bilgiler arasında. Ve bir tane YouTuber var. Devamlı Battlefield haberleri paylaşıyor. O adam söylemişti ilk. Daha önce paylaştığı haberler doğru çıkmıştı. Bad Company 3 gelecek bu sene diye. Bir de abi Ubisoft diyorum. DICE'da yapımcı firma çalıştığını iddia eden bir adam tweet attı. Bu seneki Battlefield, Bad Company 3 diye. Adamın Ubisoft çalışan olup olmadığını, Ubisoft diyorum, DICE çalışan olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak tweetini silmiş sonradan. Hani sildirmiş de olabilirler. Çünkü adama bakmışlar, takipçiler arasında gerçekten çalışan yetkililer de varmış. Herifi Twitter'dan takip eden arasında. Bir söylenti bu. Bad Company çok uzak bir ihtimaldi. Çünkü hayranları bayağı soruyor. Hani sen de diyordun ya Bad Company 3 gelse beni almaz mı diye. Bir diğer muhabbette Electronic Arts yani oyunun yayıncı firması da Battlefield'da hikaye modunda olacağını doğrulamış. Call of Duty'de olmayabilir diye bir muhabbet dönüyordu ya. Battlefield kısmında bizde hikaye modu olacak merak etmeyin diye konuşmuş kendileri.
Ya Battlefield bakalım. Dediğin zaman zaten hikaye modunda konuyu seversin sevmezsin ama silah sesleri, o aksiyon güzel yansılıyor. Hele son Battlefield'de bence çok çok iyi seviyedeydi. Yani Battlefield 1 değil de 4 daha doğrusu. Benim çok hoşuma gitmişti silah sesleri ve aksiyon. Battlefield 1'in o oynanış yapısı benim çok hoşuma gitmedi mesela. Ben öyle oraya tıkla burayı seç sevmiyorum. Dümdüz gidecek. Next devam.
Ya ben de Battlefield 1'in hikayesi şey gibi geldi bana böyle. 5 tane DLC oynuyormuş gibi geldi.
Öyle.
Çok kopuktu birbirinden hepsi. Bu kadar bende abi.
Bu kadar mı? Ben de onu bekliyorum. E3'ten ilgili anımı anlatayım bari ben de. E3'e davet gelmedi bu arada. Firmalar bu sefer baya baya bir kısmışlar bütçeleri. Basının orada gidebilmesi için cebinden para harcaması gerek gibi bir şey. Sana geldi mi bu arada?
Yok gelmedim.
Bana da gelmedi.
Ya E3'ü şöyle bir avantajı var. Tabii ben hiç gitmedim. Çok da gitmek isterim. Muhabbet yani kendi kariyerim açısından gitmek isterim elbette yani. Ne güzel abi git bol bol gez yani. Sen işte yarın bugün bize devredersin inşallah. Kaplamazsan orada ya. Şu oyun bilginde E3'e gidip de orada yer kaplamazsan yarın belki biz de götürürler orada yer kaplamadığı zaman.
Zaten benden sonra basını getirmeme kararı aldılar sanırım.
Senin yüzünden basın gitmiyor artık kardeşim.
Herhalde bir
hayır, bir de bak bende çok da kanal var ha. Multiplayer kanalı var, Enis Kirazoğlu kanalı var. Yani içerik de çok çıkarırım ama firmalar algılamak istemiyor demek ki.
Olmuyor demek yani.
Buradan firmalara yalvarıyorum falan.
İsminin Mesut olması lazım.
E3'ün bu şimdi züğürt tesellisi gibi olacak ama E3'ün şöyle bir avantajı var abi. Oradayken içerik çıkartmak kolay olmayabiliyor hızlı bir şekilde. Biz
zor
mesela
tabii.
Geçen sene canlı yayın yapmıştık.
Çünkü Amerika'dasın, yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun.
Geçen sene biz canlı yayın yapmıştık Twitch'te E3 Fuarı. Arkadaşlar çok eğlenmiştik E3 Fuarı'nda canlı yayın yaparken. Kalabalık da bir ekiptik. Hemen YouTube'a içeriklerimizi paylaştık. YouTube'dan takip edenler de hemen şey yapıyor. Ama tabii yani.
Müthiş güzel bir şey olsa gerek. Evet yani buradan canlı yayın yaparken.
Abi Amerika'ya 12 saat kim uçacak ya?
Business Class'ta uçuruyor. Sony ile gittik bu arada. geçen. Yani ve business class'ta uçuyorsun abi. Bayağı da keyifli oluyor Enis'ciğim. 13 saati ayıramıyorsun. Bu arada Microsoft'tan aradılar. Dediler ki işte Mesut Bey, sizi Microsoft adına arıyorum şu ajanstan dedi. E3'le ilgili konuşmak istiyorum dedi.
Heyecanlandın değil mi? Beni de aradılar çünkü.
Ya şöyle heyecanlanmadım. Üzüldüm bir yandan da. Tabii ki bir yandan adama vereceğim cevap, yani ben gelemeyeceğim sizinle. Çünkü ben o sırada Apple'dan davet gelebilir o sıralarda. Belki oraya giderim. Tam diyeceğim böyle. Dedi ki E3'e gidiyor musun dedi hemen. Dedim gitmiyoruz. Davet gelmedi. Ha dedi, biz de oraya stand atacaktık da gidersen
haber et dedi. Öyle diyorlar, evet.
Yani gidersen oraya haber et. Gezmene izin vereceğiz. Zaten gidersem herhalde eşek değiliz.
Bu sene yalnız hakikaten hiç basın gitmiyor galiba. Kimse götürmüyor.
Götürmüyorlar, evet.
Zaten Türkiye'de sevgili arkadaşlar götürebilecek, benim bildiğim hani basını götürebilecek 3 firma var.
Sony,
Microsoft.
Götürmüşlüğü de var ikisinin de bu arada.
Microsoft. Bir evet. De hani Nvidia götürürse götürür.
Nvidia geçen götürdü, sene götürdü. Influencer götürdü.
Yani basın değil ama influencer götürdü, evet.
Evet, orada yine sen yoktun. Ben şimdi şeyi anlayamadım bak. Hem influencer'ım diyorsun, hem basınım diyorsun. Ne basında seni görüyorum, ne influencer tarafında görüyorum. Ben şeyi çözemedim tam.
God of War'a gittim abi.
Ha, bir o ne var, evet. Için. Doğru.
Daha önce de Watch Dogs'lara gittim. Şeye gittim bir ara. Abi ne yapayım demek ki ben... Beni adamlar... Bak İngilizce ya. Adamların anladığı İngilizce ya. Anlamıyorlar ki. Anlasalar beni götürmezler mi?
Olabilir. Ya da oradan farklı görünüyorum herhalde.
Neyse, bizim gidebildiğimiz şey ya. Gamescom. Yakını. Gamescom'a çok götürürler. Gamescom çünkü ucuz. Uçak bileti ucuz.
Abi, Almanya dediğin ne ki buradan var ya, İzmir'e götürmek gibi. Belki daha ucuza geliyor yani. Ama bu arada Gamescom, bak ciddi söylüyorum, E3'ten daha güzel.
Haber değeri olarak değil, fuar olarak evet.
Fuar olarak öyle. Ben çok keyif aldım.
Ben haber gittim, değerine bakarım.
E3'te yediğim içtiğim bende kalsın. Çok keyifliydi aslında E3. Kötü değil Deniz.
Ya tamam ama... geç haberine geç artık.
Bu arada ya. MIT'den yeni bir teknoloji geldi. Ya MIT şöyle değişik bir üniversite. Sürekli olarak günümüz sorunlarına İnanılmaz yenilikçi çözümler getiriyorlar.
Günümüz sonra beni E3'e gidemem gibi bir sorun.
Işınlanma. Ve pasaportsuz. Bu arada MIT'de şöyle bir olay var. Şimdi insansız araçlar yeni bir teknoloji geliştirmişler. Ben insansız araçların sürekli olarak lidar teknolojisinden etrafını görüp gittiğini zannediyordum ama meğer işlerinde terabaytlarca büyük datalar varmış. Bu da şeymiş. Gittikleri yolun 3 boyutlu haritaları yüklüymüş. Hmm. Yani ve yolun şeritli falan olması gerekiyormuş genelde düzgün bir şekilde seyredebilmeleri için.
Herhalde öyle olması lazım. Şimdi ben de şey bak, mesela bizde hayatta olmaz o iş ya. Ben bugün gittiğim yolda yarın çalışma görüyorum.
Abi E5'e asfalt atmışlardı. 3 ay şerit koymadılar. E5'te şeritsiz gittim ya.
Ya şeriti geçtim. Bazen şerit kapanıyor. Mesela 2 saat önce haritayı update'ledim, tamam mı? 1 saat sonra bir geliyor oraya çalışma makinesi. Ne yapacağım? Pat, gireceğim mi çalışma makinesine?
Gerçekten garip. Yollar da değişebiliyor. Bazen gelişi gidiş yapıyorlar. Tek yön yapıyorlar
tabii
falan. Değişiyor.
Devam değişiyor yani.
Şimdi bu tarafta bu teknoloji demişler ki arabaların yayılması için çok zor. Çünkü biz bu arabaları şeritsiz yollarda, bazen asfalt olmadığı yollarda da kullanmamız lazım, orman yolunda.
Mantıklı.
Şöyle bir şey yapmışlar. Bu Open Maps denen, Open Street Maps denen bir haritalama şeyi varmış yine kuruluşu. Açık herkese, her yerde kullanabiliyorsun kaynağını. Buradaki topografik haritaları en basit indirgenmiş şekli almışlar. Kendi lidar ve GPS bilgileriyle birleştirmişler. Ve araçlar artık şeritsiz, düzensiz yollarda da gidebilir hale almış.
Yani etrafı mı tarıyor böyle?
Hem etrafı tarıyor, hem de aslında elinde aşağı yukarı bir yükseklik bilgisi var. Hmm. Çevrenin neye benzediğini aşağı yukarı kabaca biliyor. Yine bilmesi gerekiyor ama. Ve görerek GPS bilgisiyle bu veriyi birleştirip çok daha düşük veri seviyesinde, yani bu kadar büyük dataya ihtiyaç duymadan, çok karmaşık haritalara ihtiyaç duymadan şeritsiz, asfaltsız yollarda da gidebilir hale getirmiş. Kendi 3 boyutlu haritalarını oluşturacak şekilde. Ve olacak, 30 kilometre saat hızla da bir orman yolunda test edebilmiş, bunu bir öğrenci yapmış bu arada. Oradaki bir araştırma grubunda yer alıyormuş. Yani bunları görünce de insan diyorsun ki adamlar öğrenci seviyesinde Mars'a doğru gidiyorlar.
Ama ne öğrencisi? Doktor öğrencisi mi?
Ha, tabii doktor
Profesör
öğrencisi.
Profesör öğrencisi.
Şimdi doktor öğrencisi.
Yani üniversite öğrencisi gibi o. Yani lise öğrencisi yaptı falan, mucit diye değil yani de.
Ya bizde de çok güzel şeyler oluyor üniversitelerimizde ama bazen çok kapalı kalabiliyorlar mesela duyurma konusunda. Araba yapılmıştı. Arabaya binip gezemedik bile. TRT çekti, ATV çekti. Ama mesela bizim kitle, internet kitlesi, gençliği tanımıyor arabayı. Öyle bir araba olduğunu da bilmiyor mesela. Gidip biz çekmiştik. Bir videosu
şimdi
var. Hacettepe Üniversitesi'nde.
Çıkar araba yakında bir yerlerde.
Ya çıksın, arabalar çıksın ama duyursunlar da oluruz. Bir binelim, gezelim. Ben duyarsın, de onu istiyorum. Duyarsın. Ya da bana bir tane sağlasınlar elektrikler ama test edeyim.
Haziran duyarsın da Temmuz'da duyar mısın bilmiyorum.
Zor olur diyorsun yeni arabaları. Ama Hacettepe'deki arabanın şöyle bir sıkıntısı oldu. Çok güzel bir araçtı. Prototipi bile gider haldeydi ki aylardır biniyormuş hocamız onun içine. 4 öğrencisiyle beraber yapmış. İnanılmaz spor görünür bir araçtı. Hiçbir yerden destek bulamadıkları için aracı seri üretime geçiremediler.
Niye destek bulamıyor böyle şeyler? Nerelere ne paralar harcıyoruz? Neden böyle bir şey para harcayamıyoruz
ya
acaba?
Orada üniversite dekanı, Hacettepe Üniversitesi'nin geliştirdiği bir araçtı bu. Çok büyük destek olmuş bu gruba.
Süper.
Ve bir öğretmen öğrencileriyle beraber geliştirmiş. Dokunmatik ekranları, işte basıyorsun oradan ayarlıyorsun, uzaktan kumanda şekli, elektrikle hızlı gidebilmesi, şasesi mesela, süspansiyon sistemi falan tamamen patentli, Türkiye'de üretim.
Abi onun yazılımını bile patentlesen dünya kadar para sağlayabilir. Yani bir tabii. Ekstra bir yazılım katsan arabanın içine, o yazılım bile dünya kadar paraya satabileceğim bir
çok
şey.
Çok eleştirilmişti mesela. İzleyenler demiş ki niye spor araba yaptınız? Yok bu şuna benziyor, yok bu buna benziyor. Ya arkadaş, adam ortaya bir ürün çıkartmış bugün. Bisikletten bozma, elektrikli bisiklet, dört tekerlek koyuyor adam. Üniversitemizde bunu yaptık diyor. Üstüne Türk bayrağı asıp haberlere çıkıyorlar. Ya, bu fotoğraf çekiliyorlar falan, görüyorsun. Ben çok gördüm. Yeni bir tane daha var. Hibrit araba yaptı öğrenciler diyor. Yani elektrikli bisikletten bozma. O öğrenci kardeşlerimizi kesinlikle burada yadırgamıyorum. Bir şeyler yapmaları çok iyi ama basın öyle bir sunuyor ki onu. Sanki Türkiye olarak bunu ürettik işte falan. Ulan ben üniversitenin yerinde olsam onu göstermem yani. Çünkü lise seviyesinde, ortaokul seviyesindeki bir çocuğun da yapması gereken bir şey artık. Adam ne diyorum, doktor hocası işte gitmiş kendi kendine giden araba yapmış. Diyor ki adam asfaltsız yolda da gidiyorum ben diyor artık.
Görüyorum ama bak mesela işte bir taraftan da ona değer verirken diğer taraftaki değersizliği ne yani? Hani neden
evet,
bu var?
Çok garip değil mi?
Yani ben mesela de... orada sen bir şey yapıyorsun, ben seni alıyorum göklere taşıp haber yapıyorum. Mesela diğer yok, tarafa baktığım zaman...
Şey de değil abi, herhangi bir iş adamı da ilgi göstermiyor. Yani illa... Tabii şimdi şey de var işin. Ticarileşme olasılığı, ticarileşirse işte ne kadar kazandıracağı falan da önemli iş adamları için. Yani tabii bir proje abi, çok güzel görünüyor bu, diye de ticarileştirebileceği anlamına gelmiyor.
Demek ki Türkiye'deki yatırım yapan insanlar biraz kısa vadeli düşünüyorlar. Çünkü bu şeydi, bir koydum.
Türkiye'de para yok, kısa vadeli, her şey öyle.
Şu an öyle olmak zorunda çünkü hakikaten yarını tam göremiyorsun şu anda yani.
Ama Türkiye'de hep öyleydi ki. Yani şimdi şöyle bir durum hep söz öyleydi. Konusu. Bir
alışkanlığımız öyle.
Mesela Twitter daha haberini beraber yaptık
yeni
işte.
Kazanmaya başlamış.
Daha bu senenin başında ilk çeyrekte kar açıklayabildiler. O süreç boyunca milyonlarca dolar zarar eden ama yatırım almaya devam eden bir firmaydı. Yani ya Amerika'daki mantık bu. Çünkü para var, bol para var ellerinde. Harcıyorlar bir şekilde, yatırım yapıyorlar. Bu ileride para tutacak diye. Ama bizde ne yazık ki parayı koyduğun an 3 ay sonra sana o parayı geri vermesi ve de kar ettirmesi isteniyor.
Evet,
ne yazık ki öyle bir durum var. Bu arada hazır böyle otonom araçlardan konuşuyoruz. Uber'in biliyorsunuz bir kazası olmuştu. Programımızı izleyenler biliyorlar ama izlemiyorsanız işte bakın böyle çok önemli bilgilerden.
İzlemiyorsanız cahil kalıyorsunuz.
Evet, mahrum kalıyorsunuz.
Değil mi?
Otonom aracı giderken bir yayaya çarpmıştı. Videolarda çok karanlık bir ortammış gibi gözüküyor ama aslında insan gözüyle algılanabilecek bir ortam. O sırada içinde sürücü de var ama sürücü pek yola pek dikkatli bakmıyor. Belli ki yani. O sırada aracı çok güveniyor. Şimdi bir rapor hazırlandı. Aracın yazılımından da görüldüğü kadarıyla yayayı görmüş ama umursamamış araç.
Nasıl ya?
Öyle yani. Araçta şey varmış mesela.
Bir dakika nasıl ya?
Uçan poşetler, toprak gibi şeyleri göz ardı et. Bunlardan kaçınmana gerek yok diye bir mekanizma varmış makine öğrenmede.
Ama insan?
Makine öğrenme orada hata yapmış. İnsanı da umursamana gerek yok. Devam hani. Yazılım hatası. Uber'e sormuşlar bunu. Uber, Reuters'ın işte editörlerine herhangi bir açıklama yapmamış bu konuyla ilgili. Yani yalan... dememiş, doğru dememiş.
Araştırıyorlardır içeride.
Araştırıyorlar
hala.
Evet.
O yazılımda nerede hata olduğunu bulmadan o iş dönmez çünkü yani.
Kameralarda göründüğü kadarıyla araba son hız.
Abi çok korkunç bir şey. Yaya
çarpıyor evet.
Nasıl görüp de umur... Bu şey aklıma geldi. Muhabbetini yapıyorduk ya işte robotları itekliyorlar.
Öyle biraz evet.
Robotları itekliyorlar, dürtüklüyorlar. Yapay zeka ile böyle uğraşmayın bak başımıza iş açacaksınız diye.
Şimdi zaten bu davada
ve
daha dur
sen. Ve kendi öğrendiğinde insanı umursamamış diyorsun yani. Hani kendi öğrenme şeyi var, sistemi var yapay
yani
zeka
galiba. Amerika'ya gittiğimde oradaki işte...
Anladık lan, Amerika'ya gittin sen de tamam ya. Amerika'ya gittiğimde tamam ya.
Havalimanından kalacağımız otele götüren şahıs Türk'tü. O kendi özel servis aracını kullanıyordu. İşte o bizi gezdirdi orada, anlatıyor. Geçen bir arkadaşının kızına kadın çarpıyor, bir Amerikalı kadın. Kızın kolu kırılıyor. 600 bin dolar tazminat abi. Kadın hatalıymış.
Kız ölümden dönüyor diye. Tazminat.
Evini satmış kadın ödeyebilmek için. Ödüyor. Zaten diyor ki Amerika'da şeydir diyor, öyle kaza yapmayacaksın diyor. O yüzden insanlar dikkat ederler diyor. Babasının hayrında durmuyor diyor dur yazan yerde. Hele bir durması da çapsız sana diyor.
Abo.
Yani Uber'in ödeyeceği ceza burada ne olacak onu da merak ediyorum. Amerika öyle.
Evet, inanılmaz.
Burası gibi değil. Kızın kolunu kesiyorlar 50 bin lira tazminat diyor. Ondan sonra bir daha dava açıyorlar. Hadi 60 bin olsun falan diyor.
Hadi 10 bin de ben koydum.
Vallahi.
Diye. Ben de o zaman geçiyorum efendim iki tane satış haberlerimize. Bizi ilgilendirmeyen ama işte Zürd'ün, işte zenginin malı Zürd'ün çeynesini yorar hesabına geleceğimiz haberler. God of War 3 günde. Sadece 3 günde 3.1 milyon satmış. Bunun büyüklüğünü anlamadan önce şu habere bakın isterseniz bir. Capcom'un Monster Hunter World diye bir oyunu çıktı ve 8 milyon sattı. Bak 8 milyon şu zamana kadar. Ocak'ta çıktı. 6 ay falan oldu aşağı yukarı oyun çıkalı. Ve Capcom tarihinin en karlı oyunlarından biri olmuş. Yani 8 milyonda. God of War'da 3 günde 3 milyon satmış, karı sen düşün yani.
Abi inanılmazdır. Ben merak ediyorum süreç boyunca ne kadar satacak diye.
Evet. Ya 20'yi geçer diye muhabbetler dönüyor. Tüm zaten zaman. 20 çok yüksek anda, rakam bu arada.
Şu anda PlayStation 4'ün resmen şov yapacağı dönem. Neden? Senelerdir insanlar aslında eksklusif oyunları bekliyorlardı.
Evet. Aslında ya sene bu sene yani değil mi?
Ya şimdi eksklusif oyun deyince insanlar kızıyorlar. Diyorlar ki abi bir sürü eksklusif oyun çıktı ya. Şimdi PlayStation dediğinizde arkadaşlar eksklusif oyunlar bellidir. Yani ilk başta insanlar arada oynar. Evet bir sürü güzel oyun çıktı çıkmadı demiyorum ama dersin ki bu konsolda God of War'ı ne zaman oynayacağım? Gran Turismo'yu ne zaman oynayacağım? Hemen ilk düşündüğün. İşte Uncharted ne zaman gelecek? Bunlar artık geldi. Şimdi neyi bekliyoruz? Yeni title'lar artık. Yeni isimler. Ya işte Spider-Man gelsin mi falan diye bekliyoruz. Bu tarafa gelecek oyunlarda. Yani Sony dediğiniz hemen ilk aklınıza gelen oyunlar. Mesela Sony'nin güzel taraflarından bir tanesi de Xbox tarafında bunu göremedik. Hatta onlar ellerindekini de yediler. Artık değersiz hale getirdiler. Ama Sony ne yaptı? The Last of Us veya benzeri isimlerle gitti. Yine böyle bir sürü ana yapım, inanılmaz epik konsola ya, özel yapımlar getirdi.
Bir şey söyleyeceğim. Buna insanlar kızan belki olabilir, o kadar kolay değil değil ama aslında kaliteli oyun yapmak çok kolay, zor bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Bak. Çok kritik hata yapmazsan kaliteli oyun yaparsın. Orada sıkıntı şu. Ona tahammülün olacak mı? Şimdi bugün sıfırdan sen bir kaliteli oyun yapmak istiyorsan, yani sıfırdan gerçek anlamda hikayeli bir oyun diyelim. Online yapısı olmayacak ve hikayeli bir oyun yapmak istiyorsan yaparsın. Yaptırırsın. Adam çok yapabilecek. Buna adam etrafta bir ton var. Evet. Sadece 4 yıl tahammül edecek misin? 4 yıl kar etmeden işte milyonlarca lira zarar etmek için göze alarak o işi yapacak mısın? Yani önemli olan buna yatırım yapıp yapmayacağım. Mesela buna yatırım yapıp da başarısız olan çok fazla firma göremezsin. Rockstar başarısız oluyor mu? Olmuyor.
Evet.
CD Projekt Red başarısız oldu mu? Olmadı. Çünkü neden yeter? Ama mesela ya bari elbet başarısız olanlar ama neden başarısız olanlar? Bilmediği alanda at koşturmaya çalışıyor adam. Online yapmamış 4 yıl boyunca bir online oyunla uğraşıyor. Göremediği bir sürü şey oluyor ama hikayeli kompakt oyunda mesela test sürecin daha sağlıklı olabiliyor online yapıda. Daha fazla şey yapabiliyorsun, daha fazla ulaşabiliyorsun ama kimse artık 4-5 yıl şey vermek istemiyor, süreç vermek istemiyor bir oyun yapılacak diye ve bu tercih meselesi. Neden? Adam şunu düşünüyor. Ulan ben şimdi online'dan bir vursam diyor. 2 senede yaptığım veya 3 senede yaptığım online oyunu bir tutsa diyor adam, servis satarım, mikrotransaction'dan satarım, aynen, oyunu parayla satarım, ağzını ederim, deli gibi para kazanırım diye düşünüyor. Sadece satmakla kalmam, daha da para kazanırım. Şu bu tercih meselesi. Nintendo ve Sony genelde bunu tercih etmiyor. Yani onların tercih ettiği farklı şeyler oluyor. Evet. Burada Nintendo'nun da haberini vereyim, onu almadık ama aklımdayken söyleyeyim. Nintendo biliyorsunuz Türkiye'de resmi olarak satılmaya başlayacak. Evet. Kendisi girmiyor Nintendo'nun ama bir tane ithalatçıyla anlaştılar.
Eskisi gibi aslında.
Evet. CD Media diye bir oluşumla anlaştılar. Onlar hem Balkan bölgelerinde hem Yunanistan'da hem Türkiye'de falan satacaklar resmi olarak Nintendo ürünleri. 1900 lira civarı olacağı söyleniyor fiyatının. Haziran gibi de resmi olarak stoklara geleceği söyleniyor. Şimdi şundan dolayı bu konuyu açtım. Hem böyle bir şey var. Oyun fiyatlarını merak ediyorum ben. Çünkü Nintendo'nun oyunları pahalı. Çok da lokalizasyon
test
şey
önce konsol yollasınlar. Bir de oyunlara da geldikten sonra ben oyun fiyatlarıyla ilgilenmiyorum.
Evet, benim işim bitti diyorsun yani. Şöyle bir şey var abi orada da.
Zaten konsol almadım, almayı planlamıyorum yani.
Nintendo'nun servis hizmetlerinin de detayları açıklandı. Nintendo'nun online servisi de geliyor şimdi.
Biraz hayal kırıklığı diyenler gördüm.
Ya ben çok online oynamadığım için açıkçası insanlar ne beklediğini de bilmiyorum. Yani Nintendo'nun online sisteminde ne beklediğini bir fikrim yok. Onu söyleyeyim yani. Online oynuyorsunuz. Klasik zaten. Yıllık fiyatı ne kadardı yıllık fiyatı? $10 yıllık fiyatı. Aylık $3 civarı bir şey. Ama böyle 8 kişi ortak girmek istiyorsan böyle $25-$30 da bir fiyatı var.
Süper.
8 kişiye kadar paylaşımda oluyor. Tüm aldığın Netflix hesabı düşün, hı-hı, yani. Tek uyuz olduğum şey şu oldu. Abi Cloud Save online servise para verdiğin zaman aktif oluyor. Yani bulut save'i. Fakat sıkıntı şu, PlayStation'a da böyle aslında. PlayStation'a para verirseniz bulut sisteminden faydalanır ama Nintendo'da save'lerini fiziksel olarak da alamıyorsun. PlayStation'a alabiliyorsun. Yani USB taktığı zaman save'ini alabilirsin ama Nintendo'da böyle bir sistem yok. Yani fiziksel olarak aletin başına bir şey gelse alabileceğin bir şey yok. Gitti yani.
Ama abi save'lerim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bazısı bulut servisi beğenmemiş. Ben detayını okumamıştım. Enis'le ne olsa anlatır diye. Şöyle bir durum söz konusu. Bu fiyat olsun hepsi. Abi klasörü fiziksele vermesinler ya.
Öyle diyorsun yani.
Abi yani PlayStation $60 nedir ya? Yani yıl sonu geliyor. Var. Her yıl bak, yenileniyor.
Tunca var bizim.
Bedava oyun vermesin abi. $10 versin.
Tunca var benim işaretim. Ya da alternatifi sunsun bunu, hı-hı, diyorsun. Yani o da olabilir. Yani. Şimdi ve Tunca'nın çok güzel söylediği bir şey var. Cloud Save için kimse para vermedi bugüne kadar. PlayStation'da da Cloud. Şimdi sen PlayStation'da PS Plus alırsan Cloud Save için almıyorsun. Evet. Online oynamak için alıyorsun. Yani Cloud Save parayı, ya sırf Cloud Save'den faydalanmak için para istemek saçma bir şey yani. Hani ve Cloud Save senin aslında sunman gereken bir sistem. Neden? Sen bir ürün varsın. Şimdi sen bu ürünün bir arıza başına gelse ne yapacaksın? 60 saatlik Zelda Save'imi oynayacak mısın?
Yani ve hani ben sana verdim. Uçanlar vardı değil mi?
Var tabii canım. Aletlerinden ya o
üçüncü parti
kullananlar. Yani ne yapacaksın? Nasıl kapatacağım bu arayı yani? Düşünsene teknik servis 60 saat Zelda oynamam lazım. lazım abi? Adam müşteri getirdi, haklı şimdi mi diyeceksin? Evet. Yani? Umurumda değil diyeceksin lan. Bana ne diyeceksin yani? Ben aleti satarım diyeceksin. Geçeceksin yani. Şimdi bunu bir şekilde kapatabiliyor olman lazım. Ya fiziksel bir imkan tanı bana ya da başka bir şey yap yani.
Bu arada online'da şey yapabilecekler değil mi? Bileli oynayabilecekler falan.
Tabii bileli oynayabilecekler.
O zaman abi bence şey için. Bu fiyat bedava ya. Keşke Sony'de yani. Aynısını sunsa, Xbox'da aynısını sunsa. İkisinde de Plus üyelik, sırf iki tane dandik oyun oynayacağım diye her ay. Aşırı yüksek fiyat ya. Vermesinler oyunları. Ben satın alayım ya. Yani ben o parayla zaten istediğim oyunu satın alırım.
Ya da en güzeli Game Pass sistemi var ya Xbox'ın. Onu herkes kullansın. Yani bana bir kütüphane sun. Madem ha, para
evet,
veriyorum.
Doğru.
Madem sana para veriyorum. Bana bir bedava kütüphane sun. Hani ben ne oynayacağım bileyim, ne alacağım bileyim, ne
yıllık
satacağım.
Yıllık vereyim bileyim. Onu bitsin.
Ya PlayStation Plus'ın yaptığı aslında onun laciverti gibi bir şey.
Evet.
Yani Xbox bir kütüphane sunuyor. PlayStation Plus her ay iki tane oyun veriyor. Yani aynı sistem aslında ama Xbox Game Pass'inki daha şey duruyor. Hani ne aldığını biliyorsun, anladın mı? Üye
ama Xbox Live'da da üyelik var. Yani o da oyun veriyor ve Xbox Live'ın şöyle bir avantajı oldu bir süre. Gitti Xbox 360 oyunlarını ekliyor sisteme. Evet. Diyor ki Xbox 360 kullanıcıları için de Live'da şunlar artık ücretsiz oldu, indirin diyor. Ama Xbox One kullanıcısı da indirebiliyor geri uyumluluk olduğu
için. Evet, geri uyumluluk.
PlayStation'da öyle bir sıkıntı vardı. PlayStation 3 kullanıcısına güzel oyunlar veriyor. PlayStation 4 kullanıcısı oynayamıyor ki. Öyle bir sorun oldu. Şimdi
geri dönük uyumluluğu artık hepsini çözmesi lazım. Yeni nesil konsollarda şunu derdi. Ya ben bir daha remastered görmek istemiyorum yeni nesil konsola. Yeter o artık yani.
Çok ticari bir olay. Hep satıyorlardı bu arada.
İyi satıyor abi. Evet. Last of Us Remastered'ı ben aldım vallahi.
Ya, The Last of Us Remastered'ı ender hak eden oyunlardan bir tanesiydi. Çıkması evet. gerekiyordu. Ya geri uyumluluk yoksa hani olmayacaksa. Neden? The Last of Us şaheserdir yani bir oyun olarak ve PlayStation 3'e özel kalması da insanları üzerdi be.
Üzer. Ya bir de çok son döneminde çıktı ya o iş.
Yani PlayStation 3 limitlerinde aynı PlayStation 2 zamandaki God of War gibiydi yani. O evet, tatmini iyi. Yaşattı inanılmazdı oyun. Evet, Amerika diyorum AB'yi görünce ama aslında Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nden elektrikli araçlara yeni bir kanun çıkartıldı. Bu düzenlemeyle beraber arkadaşlar Temmuz 2019'dan itibaren bütün elektrikli araçların ses çıkartması gerekecek.
Çok önemli bir şey bence.
Bu sesin yayanın aracın nereden geldiğini anlayabilecek seviyede olması gerekiyor. Çünkü elektrikli araçlarda yaya çarpma olasılığı %40 daha yüksekmiş.
Abi duymuyorsun ki
duymuyorsun.
Ama. Geçen biri park ediyordu arabayı mesela. Ben de yanından geçiyordum yürüyerek. Anlamadım park ettiğini.
Anlamazsın evet.
Ne oluyor lan ma araba? Hani Roma'dayken denk gelmişti hatta yani. İşte böyle geri gelip çıkıyordu. Ya,
duymuyorsun abi.
Gündüz vaktiydi bir de.
Bisiklet bile daha fazla çıtır çıtır ses çıkartıyor.
Ben şey zannettim, elektrikli araba olduğunu anlamadım. Şey sandım. Boşa saldı herhalde şeyi. Kontağı kapattı falan, boşa saldı. Öyle gidiyor arkaya doğru falan diye düşündüm ya. Sonradan fark ettim elektrikli araç olduğunu.
Çok problem gerçekten. Özellikle görme ya da duyma engeli olan insanlar için. Çok duyma engeli olanlar değil pardon, görme engeli olanlar için evet oldukça büyük risk taşıyor. Ve bir şekilde ses çıkartması sağlanacakmış. Belli bir süreden sonra zaten zorunluluk gelecek. Şu anda hala hazırda satılmış olanların da bir cihaz takması gerekecekmiş.
Mantıklı abi bu evet, bana da önemli bir şey. Geliyor. Hiç aklıma gelmez daha çok mantıklıymış.
Ya şey var mesela ses yalıtımı çok iyi yapılmış araçlar var. Modern araçlar. Onlar da bazen dibine kadar yaklaşıyor adam korna çalınca geldiğini anlıyorsun arkandan falan. Yavaş yavaş hareket ederken hiç duymuyorsun gerçekten de. Bir diğer teknoloji çok enteresan. Basılı bilet tarih oluyor başlıklı bir haberde yer almış bizde. Şöyle bir durum söz konusu. Bir şirket Amerikalı ve Blink Identity isimli bir başka şirketle güvenlik teknolojileri sağlayan hatta Amerikan ordusuna güvenlik teknolojileri satan bir şirketle anlaşmış. Hı hı. Ve bilet satın alacağın zaman Ticketmaster isimli şirketten artık yüzünü de tanımlayacaksın. Hiç biletin yanında olmasa, kimliğin yanında olmasa bile yüz tanıma teknolojisi sayesinde konsere girebileceksin.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sponsorluğunuz yoktur inşallah kurum olarak. Biletix'ten hiç bilet aldım mı yakın zamanda?
Abi çok büyük sıkıntı.
Ya ben oradan aldım. İlk defa aldım. Tamam uzun ya ne zaman aldım en son maça giderken almıştım galiba yıllar önce.
Ben tiyatrolara falan için alıyorum ya çok büyük
tiyatro
sıkıntı.
Tiyatro için aldım ben de şok oldum ya. Sistem nasıl biliyor musunuz? Şöyle Biletix'e
soymak üstüne geliştirilmiş.
Biletix'e atıyorum 40 lira değil mi tiyatro? 40 lira gidiyorsunuz tamam mı? Almak istemiyorsun. Biletix sizden hizmet bedeli alıyor.
Evet.
3 lira 4 lira bir şey.
Aynen.
Diyorum ki herhalde hizmet bedeli aldığına göre yani bilet bir hizmet veriyor ya bana. Bilet de alacak.
Yer seçemiyorsun.
Onu geçtim bak. Yani yer seçmeyi geçtim. Ki yer seçme vardı bizim aldığımızda.
Abi random veriyor bazı yerlerde direkt.
Bizim aldığımızda vardı. O tiyatronun kendi yapısıyla evet, alakalı olabilir. Hizmet bedeli 3 lira tamam mı alıyor? 43 lira oldu. Attım cebe. Sonra diyor ki biletinizi nasıl almak istersiniz? Nasıl yani? Yani zaten ben bileti almadım şu an. Mail olarak,
evet.
Mail olarak bana gelmesi gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Mail olarak almak istiyorsanız 2 lira sallıyorum. SMS olarak almak istiyorsanız 2 lira diye ekstra para veriyorsun. Bunları vermezsen ne oluyor? Biletix'ten gidip kendin alman gerekiyor.
Evet.
Ulan ben internetten niye aldım o zaman bunu?
Ve işte
bunu?
Bilmem kaç saat önce etkinlikten gidip onun gişesinden alıyorsun.
İnternetten neden alıyorum ki o zaman ben bunu? Yani hani ben sinema gibi düşündüm. Sinemada alıyorsun, hizmet bedeli alıyor senden 3 lira sinemada. Evet. Ama orada aldın o yani. Hani mail geliyor sana. Tamam o biletin oluyor.
Abi de hizmet bedeli ne ya internette?
Ya Biletix'in sıkıntısı şu. Aracı film olduğu için galiba. Şimdi normalde sinemada şöyle ya. Alıyorsun adamı, kendi sitesinden alıyorsun evet. sinemayı. O yüzden oraya gittiğin zaman sana basılı bilet verebiliyor herif. Ama Biletix'te bir şey olmadığı için galiba. Ama bunun çözülmesi gerekmiyor mu? Bir saçma değil mi? 3 lira hizmet bedeli veriyorum ben sana. Tamam okey, sen bana bir hizmet sunuyorsun, eyvallah. Bir portfolyom var orada ama. Ya onun içine şu bileti de yerleştir abi. 2 lira daha niye?
Eğer tiyatro yakınsa ben gidiyorum tiyatroya. Direkt gişesinden kendim alıyorum. Şöyle hizmet bedeli falan ödemediğin gibi doğru evet. dürüst yer seçiyorsun. Biletix bazı yerleri bloke ediyor. Mesela en son oldu. Bartu yine tiyatroya götüreceğiz. Yani Biletix bize belli yerleri veriyor, tamam mı? Ortalarda yer alamıyorum bir türlü. Yine dedik hani oradan alalım. Yer kalmadı herhalde çünkü yer vermiyor. Doğru dürüst yer bir göstermiyor. Abi tiyatroya bir gittim bomboş. Ortadan
orada
yer aldım
şöyle
direkt.
Şöyle bir şey var. O Biletix'le alakalı olmayabilir. Tiyatro Biletix'e o yerleri vermiş olabilir.
Abi Biletix kapatıyormuş, bloke ediyormuş. Sana da hemen en iyi yerleri seçme diye.
Ne saçma.
Dağıta dağıta veriyor. Evet, random seçiyor. Sana seçenekler arasından
seçiyorsun. Bize de mi öyle oldu acaba? Bize de mi öyle? Ben en arkadan aldım çünkü.
İşte öyle, random. Bize
mi çaktınız lan yoksa arada diye.
F5 yaptıkça mesela ya da böyle tekrar girip almaya çalıştıkça falan zaman zaman değişiyordu yerler. Ben gittim doğru dürüst yer satın aldım.
Bir kere aldım, sonra bir arkadaş aradı beni. Abi Biletix'te şöyle bir şey var, sen biliyor musun falan dedi böyle. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum dedi. O da 3 lira hizmet bedeli vermiş ya, bileti bekliyor mail olarak gelsin diye. Yani biletin çıktısı mail olarak gelsin değil diye yani? Bekliyor yani. Ya çünkü mantıklı olan o gibi geliyor insana. Abi benden para istiyor bu. Şimdi ben buna para vermezsem gelmeyecek mi diyor. Yok diyorum abi, gişeden alman lazım.
Yok abi diye. Soygunun başka bir şekli olmuş yani. Ben konserlerde Biletix falan yazınca ürküyorum. Git gişesinden al.
Ya işte orada sıkıntı. Gişeye gitmek vaktin olmuyor yani.
Ya olmuyor gerçekten de ne yazık ki. Ve bilet satışı da böyle olmamalı ya.
Evet, ona bir çare inşallah bulunur ya. Bu yüz tanıma deyince aklıma geldi, o yüzden.
İşte saniyede 60 kişi, pardon dakikada 60 kişi. Yani saniyede bir kişiyi tanıyabilecekmiş. Grupların içinde de kullanılacakmış.
Ya şöyle mesela 5 kişi geldin diyelim. Bir çökecek herif. Yani 5'inizi de görecek.
Sırf şey için ya yani bu olay. Biraz anladığım kadarıyla yani. Yüz verisini eninde sonunda bir yerlere vereceksin. O da bir yerlerde kayıt altına
senin
alınacak.
Nerede olduğunu bileceğiz kardeşim.
Yani o olay tamamen ona. Bilet alırken yüz tanıma teknolojisi bilmem nesi yani, yok yüzünden tanıyacakmış, yok bilmem ne yapacakmış.
Bilet alırken de yüzünü mü göstereceksin?
Abi bugün cep telefonu herkesin yanında. Zorunluluk. Gönderiyorsun onun içindeki o dediğin gibi barkodlu mail'ı. Adam her zaman girebiliyor. Hiçbir sıkıntı
okutur,
olmuyor.
O da yani. Okutur, dişe direkt. Koy okut gitsin yani.
Ha burada şöyle bir olay var tabii. Kimliğin olmasa da gireceksin diye, ben ona inanmıyorum. O kadar da değildir.
Ya çok yerleştikten sonra yapılabilir belki de, ilk başlarda olmaz tabii. Evet. O kimlik bir bakılır yani.
Bence de.
Uçakta bile adam son aşamaya geldiğin zaman bile hala pasaportuna bakıyor yani.
Yani bunda bakılmayacak diyorlar, o garip. Eğer bakılmazsa ama doğru. Yani şöyle elini kolunu sallayarak geçeceksen o da güzel.
Değil mi? O da rahat.
İşte yani. Sinemaya elini kolunu sallayarak giriyorsun.
Yürürken böyle gülüyorsun, devam garip. Ediyorsun.
Hani alet bakacak. Yani bir alarm çaldı diyelim, hepiniz mi duracaksınız? Suratı gösterecek ekranda. Böyle dev ekranda surat çıkıyormuş. Bu adam kaçak
girdi. Ya
vallahi
girdi. Annemdi falan diye böyle.
Bu adam kaçak girdi, bunu bulun. Yani annen üstünden aldığını düşün o da beraber. Bizim bu arada arkadaşın başına Almanya'da şöyle bir olay geliyor, Alkan'ın. Yine eski editörlerimizden. O tamam, Almanya'ya gitti, yerleşti.
Selam olsun.
Abi E3'e, biz oradayken Gamescom'a katılacak. Trene bindim geliyorum. Ben dedim ki orada görüşürüz falan filan. Tabii abi neden olmasın falan filan dedi. Aradım, neredesin filan yazıyorum. Yani bir şeyler var, ben sonra anlatırım sana. Gitmiş eşi kendi ismiyle tren bileti almış. Alkan'a. Alkan'ın ismini girmemiş. Biletçi alıyor trende. Bakıyor eşinin ismi. Bakıyor Alkan. 200 euro cezayı kesiyor mu Alkan'a?
Gerçekten mi?
Ve diyor ki ya burada inersin ya da işte bilmem kaç euro sana ceza keseriz. Sahte şeyden dolayı.
Abi işte yurt dışında böyle bir sıkıntısı var. Herifler çok kural, hiçbir şey... Yani şey olmuyor orada ya abicim bak.
Abi eşi yanında yok. Bilet tarihi geçerli. Fiyatı tam ödenmiş. Adamın eşi olduğu belli belgelerde. Ve hiçbir şekilde abi, geçerli değil.
Avrupa'yı komple al. Yani Avrupa'nın düzeni ve sistemini komple bak. Bizimki tam üçkağıtçılık gibi. Yani. Komple almasak olmuyor mu? Hani alalım, ekonomisi güzel, işleyiş güzel, sistem güzel ama demek ki böyle güzel oluyor heriflerin sistemi. Abi yani. Şey. Tamamıyla böyle şey yani disiplin, kural. Önemli.
İsim.
Ben kaç kere kaçak yani biletsiz trene bindim. Kaç kere de kondüktör abilerle konuştum ya. Ben 50 kere konuştum. Bir kere sadece biri bana şey dedi. Ya full cezalı ödersin ya da burada inersin diye. Ya 50'de biri dedi yani bunu sadece. Ya Alkan da Almanya'da o 50'de bire denk geldi ya da herkes
abi,
böyle
bilmiyorum. Çok enteresan. Adam
yoksa bilet herkes bir de öğrenciydim ben. Herkes halden anlıyordu yani. Parası yok adamın. Bilete şimdi 50 lira verememiş. Ben sana ayarlayacağım kardeşim diyordu. Ucuzi bir şey yapıyordu yani kondüktörler öğrencilik zamanında.
Nasıl fantastik bir olay değil mi?
Evet. 200 lira.
Adam yaşıyor. Geri döndü o yüzden. E3 yani Gamescom'a katılmadı. Hep E3 diye isim geliyor. Sen de umarım rahatsız olmuyorsundur.
Bir sonraki haberimiz. BioWare'ın yaptığı Anthem diye bir oyun var. BioWare kimdi diye merak ediyorsanız Mass Effect, Dragon Age gibi önemli, hatta eskiye gidersek Knights of the Old Republic, Star Wars yapımcısı. Önemli RPG oyunlarını yapan abiler.
Hiç bayağı konuşulmuyor. Dikkat ettin mi?
Abi kendileri konuşmuyorlar. Çünkü ha, o yüzden bir şey paylaşmazsan doğru konuşulmaz yani.
Kullanıcı ne zaman çıkacak abi böyle bir oyun vardı falan da demiyor.
Ya demiyor çünkü şey de olmadı ki. Çıktı tamam mı bir? Aa güzelmiş dedik hepimiz yani böyle bir.
Bir şey de yok aslında dediğin gibi
evet,
doğru.
Güzel gözüküyor. Görsel olarak güzel gözüküyor ama oynanışı anlayamadık ki hani neyi beklememiz lazım. Tamam grafikleri güzel. Destiny 2'nin daha güzel grafikli halini mi oynayacağız biz? Çünkü hikaye mi var? Co-op mu var? Bize gösterdikleri videolarda 4 kişi co-op gidiyordu.
Evet doğru.
Geziyordu yani ve böyle hani aksiyon var. Çok böyle başka oyunlarda görmediğim bir şey yoktu açıkçası. Sadece güzeldi her şey. Daha cilalıydı.
Şimdi Division'ın ilk videosu gibi mesela. Division'ın ilk video nasıldı? İnanamamıştık. Dibim düşmüştü. Detay seviyesi, konuşmalar,
ama o öyle olmadığı belli oldu yani.
Sonra oyun bir çıktı. Alakası yok yani. Gerçekler ve hayaller oldu.
Ya bu böyle çıkabilir ama BioWare'in içinde çok büyük sıkıntılar var. Fakat oyunun çıkacağı ay belli olmuş. Mart 2019.
Çok iyi ya. Yakın.
Ertelendi bir sene oyun zaten. İnşallah. Evet. Ya benim tek derdim şu. Şu online takıntısından Electronic Arts. BioWare'i bu arada hani başındaki firma Electronic Arts maalesef. Şu online takıntısından vazgeçseler bu adamlar o kadar güzel oyunlar yapar ki. Yani...
Bu da online olsun ama ya.
Niye abi? Abi bu... Hayır bu oyun için konuşmayın. Evet. Şu adamlara online oyun yaptırmayın yani. Hani Anthem yaptırma başka bir şey yaptır. Fark etmez ama adamların olayı hayvan gibi hikayeli ve güzel oynanış sistemli oyunlar yapmak yani. Mass Effect öyleydi. Dragon Age de öyleydi. Son Mass Effect'i saymıyorum. Ki ana firma yapmamış çünkü onu. Efendim söyleyeyim Star Wars KOTOR'lar da öyleydi. Çok iyi bir sürü oyunları var adamların
abi,
yani.
Bir bakalım ya. Belki de güzel bir şey çıkacak. Şimdi
abi yani daha güzel de çıkabilir. Online'da şöyle bir sıkıntı var. Online'e karşı değilim ama yapan zaten bir sürü çok iyi oyun var. Ya bu adamların uzmanlığı orası değil. Ya ama uzmanlığı orası olan adamları yaptır o işi
bak
yani.
Bak şimdi orada şöyle bir yaklaşım da var. Mesela ben diyelim ki video konusunda hani uzman mısın dersen video inceleme çekme konusunda. Değil mi? Derse senin belli bir uzmanlığın var bu konuda deneyimin var diye. Ama deneyimi olan insanlar belli kalıpların dışına çıkmıyorlar. Yıllardır hep aynı kalıpta kalıyorsun. Kalıbı değiştirmen zordu hani. Bir şeyde alışıyorsun. Sana da o konfor alanı sağlıyor. Çünkü artık iyice eline alışıyor o işi yapmaya falan filan.
Abi değiştiriyorsun. Ben sonra kaç yıldır
amatör insanlar geliyor. Amatör insanlar geliyor. Daha yeni bu işe girmiş. Stili değiştiriyorlar. Daha fazla kitleye ulaşıyorlar. İnsanların daha çok beğenisini çekebiliyorlar. Demek istediğim şu. Şimdi bu adamın bir uzmanlığı var ama bu demek değil ki bir başka konuda yenilikçi bir fikirle gelemeyecek. Şimdi bir sürü firma görüyoruz ama yenilikçi fikir çok az çıkabiliyor. Belki bunlar da çok farklı muhakkak bir yaklaşım açısı getirecekler.
Orası öyle ama ben bu adamların mesela şunu dediğini zannetmiyorum. Sana şunu, bu şimdi istekle alakalı bir şey. Mesela ben bu adamlara şunu dedim. Abi keşke online oyun yapsak. Ben bu adamların bunu dediğini zannetmiyorum. Zaten aradaki fark o. Bunlar bir şey yapmak istiyor. Electronic Arts da bunlara bir şey yapmıyor. Çünkü çok büyük bir marka BioWare. Hani oyun camiası açısından. Evet. Ama Electronic Arts diyor ki online olacak acaba ben orada mikro ödeme sistemi kuracağım, bir şey kuracağım. Şimdi böyle bir şey zorlama adam doğuştan zorlama doğuyor zaten ürün kafadan. Bu adamlar o zorlamayı ne kadar törpülerse o kadar kâr. Ya kötü bir şey yaparlar diye söylemiyorum ama üzülüyor insan. Sana dediğim olay var ya şu firmaya 4 yıl versen hayvan gibi oyun çıkartırsan evet, yani. 5 yıl konuşulacak oyun yapamazsa benim adım Enis değil yani. Hani ama bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada ana Mass Effect yapan adam da geri geldi. Mass Effect serisini yaptıktan sonra ayrılmıştı. Sırf bu oyun için geri çağırdılar herif yani.
Ya merak ediyorum nasıl bir şey olacak ya.
Bir sonraki haberde Shadow of the Tomb Raider. Bu sene çıkacak oyunlardan bir tanesi Shadow of the Tomb Raider. Ve yeni bir görsel paylaşıldı. Görselde şunu bahsetmişler. Lara Croft daha kaslı artık. Böyle kaslanmış, kazılar geçmiş, böyle bir vücut çalışmış, karın biraz genişlemiş falan. Hani biraz daha kaslı hale getirmişler. Lara Croft'la ilgili şöyle detaylar paylaştırmak. Geçen oyunlarda hayatta kalma öğeleri vardı hatırlarsan. Craft yapıyordun,
vardı.
Avlanıyordun falan. Bu sefer onları daha da genişleteceklermiş hayatta kalma öğelerini.
Acıkıp yemek yiyip susanım su içim demesin de.
Ya, herhalde şöyle yapacaklar. Çünkü hayatta kalmayla RPG öğelerini geliştireceğiz dedi. Herhalde ya herkesin Lara'sı kendine özel olacak gibi bir muhabbet var. Yani senin Lara Croft'un mesela çok güçlü bir karakter olacak. Benimki daha atik olacak. Bir tanesi daha dayanıklı olacak falan gibi böyle bir.
Bir tanesi güzelliğine odaklı.
Bir tanesi makyajla değil. YouTube kanalı açıyor bir tanesi falan aynen böyle. Böyle bir muhabbet getirmişler. Lara'yı biraz daha özelleştirmek istiyoruz diye. RPG öyleleştirecek diye. Bir de bir online mod yaptık ama ne olduğunu söylemeyeceğiz. Görünce çok hoşunuza gidecek. Hayranların istediği bir şeydi bu demişler.
Battle Royale.
Battle Royale değil. Şundan dolayı
ayıları falan her yere atıyorlar. Küçülüyor sonra.
100 ayı yönetiyorsun böyle. Rekabetçi bir multiplayer olmayacak dedi.
Ha, enteresan.
Yani co-op gidebileceğimiz benim aklıma şey geldi. Hayatta kalma öğelerine odaklanıyorlarsa eğer belki böyle hani forest tadı veren hayatta kalma odaklı bir düşmanların sana saldırdığı 4 kişi hayatta kalmaya çalıştığı bir mod yapabilirler belki.
Güzel olabilir ya. Fena olmayabilir. Bakalım, farklı açık bir dünyasına var bağlı tabii. Nasıl bir alan sunacak sana.
Evet evet görmek önemli lazım.
Android I.O. etkinliği gerçekleştiriliyor şu sıralar. Erdo orada ve gelişmeleri videolarla size aktarıyor arkadaşlar. Donanımhaber.com'a girdiğinizde de zaten bu videoları tekrar izleyebilirsiniz. Oradaki en büyük gelişmelerden bir tanesi Android Pay'di. Android Pay tanıtıldı ve betası birçok telefon üreticisinde telefonlara sahip kullanıcılara sunuldu.
Bakıyorum da Android haberi olunca bir sessiz işten böyle sıkıla sıkıla anlatıyorsun. Hayırdır?
Ya şöyle şimdi.
Hayırdır ne kullanıyorsun?
Mesela Erdi'yle
sen
konuşuyorum.
Sen ne kullanıyorsun ya?
Erdi'yle konuşuyorum.
Laptop neydi abi bu?
Bu MacBook.
Ha pardon.
Yani bir Chromebook değil, öyle dandik bir şey kullanmıyorum. Ya orada Erdi'yle konuşuyorum. Şimdi Google I/O'da biz şeye alışmıştık. Tamam iki tane yazılım gösterir ama bir tane de donanım ortaya koyar, cep telefonu falan. O herkes onu da konuşurdu falan. Erdi de şey diyor. Abi diyor yani bu sefer beklediğimizi pek bulamadık hani. Açıklanan şeyler çünkü çok uzaktan da baktığında birkaç satır haber olup geçecek şeyler.
Çok üzerine konuşulacak bir şey yok yani.
Ya şimdi Android P var. Android P'de Google'ın asıl ana odağı yapay zeka. Ama genel olarak parmak hareketlerine bakıyorsun. Arayüzü özelleştirmişler. Parmak hareketleri şimdi söyleyeceğim kızacaklar. iPhone iOS 11'de ne gördüysek aynısını yapmış. İşte arttan parmağını çekiyorsun, uygulamalar geliyor filan. Altta o home butonu, yuvarlak home butonu artık düz çizgi olmuş bak. Düz çizgi olmuş. Neden acaba? Yani pek böyle şey değil. Yani
yenilikçi gelmedi.
Yani. Yenilikçi gelmedi o arayüz. Hı-hı. Bana net söyleyeyim.
Yine,
parmak
tabii.
Hareketleriyle geçebildiğimiz daha böyle şey naif bir arayüz olmuş. Daha kibar bir arayüz. Bildirimler çubuğunu özelleştirme kısmında bazı yenilikler getirmişler Android P'de ama yapay zeka da yapay zeka, yapay zeka da yapay zeka yine aynı şekilde bunu konuşuyorlar.
Biz kullanıcı olarak o kadar hazır değiliz yapay zekaya.
Ya, telefon özelinde tamam bir yere kadar sana diyor ki işte şu uygulamaları daha çok kullanıyorsun sana önce onu göstereyim ben. İşte sen bir şey aratıyorsun sen büyük ihtimalle bu uygulamayı aratıyorsun diyor sürekli bu uygulamayı aradığın için diyor ben sana onu hemen gösterdim. Sen diyor bu uygulamanın ismini yazıyorsun ama diyor genelde buna tıklıyorsun diyor artık onu üste göstermeye başlıyor. Aslında hmm. Daha öncesinde görmediğimiz şeyler değildi bunlar. Birçok arayüzde
stabil hale getiriyorlar.
Evet, kullanılan yani. Şeyler de kendi bünyesine katmış. Asıl burada Duplex isimli bir teknoloji gösterdiler. Google Asistan'ın yeni özelliği. Google Asistan
Duplex mi?
Evet. Türkiye'de de aslında Duplex diye geçiyor. Sanırım bu Dub alt yazının şey evet. Yazılının böyle Dub. Yani daha doğrusu ne diyeyim? Dublajın değişik versiyon olarak isimlendirmişler. Çünkü orada şöyle bir olay var. Şimdi mesela Siri ile konuşurken falan çok basit şeyler söylüyorsun değil mi? Hava durumu nasıl? İşte takvime şunu ekle, şu saate alarm kur falan diye şeyler söylüyorsun yapıyor. Hı-hı. Google Asistan daha da zeki. Onu da birçok şeyi konuşabiliyordun ama şunu diyemiyordun mesela. Kuaförü ara saat 12 ile 3 arasında en uygun zamanı bana randevu olarak al. Arıyor telefon senin için. Ve yapay zeka karşıdaki kişiyle sesli görüşüyor. Ve bir görüşme var. Aslında biraz susalım. Bir görüşmenin tonunu bir izlesin izleyenlerimiz sonra oradan devam edelim.
For a client, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm. Sure, what time are you looking for, Ralph? At 12 p.m.
Abi nasıl?
Şoktayım. Yani bayağı normal insan konuşuyor. Yani Google, bence var ya orada şöyle bir şey. Bu yapay zeka falan değil. Google herkese adam ayarlamış. 10 milyon tane insan var call center'da. Herkes arıyor hallediyor. Ya da bir kadın var o arıyor hallediyor falan böyle.
Ya mesela orada bir şey var bak dikkat et. Hı-hı. Yapay zekanın o
onaylıyor yani.
Onaylayıp böyle diye onaylaması. Bir de ben her şeyi geçtim. Bu onur kırıcı bir şey ya. Karşıda yapay zekayla konuşuyorsun haberin yok. İnsanmış gibi makineyle
bir de,
konuşuyorsun.
Bir de pazarlık edip indirim alıyormuş senden böyle.
Yani.
Ablacığım 100 lira olmaz mı? Tamam kardeşim sana olsun.
Böyle bir şey görmedim. Yani ne konuşma tonunda ne altlamasında kelimelerde. Ve Google diyor ki biz yıllardır bunun üstünde çalışıyoruz diyor. Bu çok uzun süredir çalıştığımız bir şey diyor ve tam olmadan diyor iş hayatına sizlere sunamayız diyor.
Evet çok kritik bir şey. Çünkü
böyle bir şey, çok kritik bir şey diyor. Yani. Ve diyor kazandıracağı zamanı düşünün size diyor.
Manyak mısın sen? Sabah bir kalkıyorsun mesela 3'te şuraya ara 5'te şuraya ara.
Abi doktor randevusu.
Şunu şununla yap bunu bununla
mesela,
yap.
Mesela Türkiye'de en büyük sorunlardan biri nedir? Apple'dan garanti randevusu almak.
Apple'ı ara diyorsun değil mi Google'a?
Apple'a randevu alamıyorum ben çünkü. Böyle garanti mi olur? Bunlar hani en azından oradan işliyor. Onları abi yapabilir belki. Google Asistan senin için Apple'dan.
Çok iyiymiş yalnız abi ya.
Yani benim.
Ama biz kullanamayacağız
Google
tabii.
Google I/O'yu bir kenara koyuyorum. Zaten o etkinlikte özellikle geliştiriciler için inanılmaz şeyler tanıtılıyor. Tamam Android P büyük bir gelişme evet. Ekranlara Google Asistan geliyor ekranlara. Lenovo'nun ve benzeri firmaların ürettiği mutfağımıza, odamıza koyabileceğimiz büyük ekranlar olacak. Ve oradan mesela YouTube'dan şu videoyu aç. Şu yemek tarifini aç. Bana şu randevu aldığına diyebileceğiz. Amazon'un biraz daha kişisel işlemiş akıllı hoparlörünü falan daha da ileri versiyonu gibi düşünmek lazım. Ama bu olay bu başka bir şey. Yani bu yapay zekayı konuşuyoruz ya şu olacak bu olacak diye. Bu ne biliyor musun? Bu sekreter abi.
Evet.
Bu artık bir asistana gerek olmadığının göstergesi.
Evet.
Yani evrak işleri için belki bir koşan adam arası alırsın.
Ya asistan olur her zaman. O tabii o çünkü gelen aramayı karşılar bir şeye o ayrı bir şey de.
Abi bu karşılayayım. Asistan dediğim sekreterin ötesinde bir şey. Asistan biliyorsun senin randevularını düzenleyen, evet. Sana hatırlatma yapan. Sen mesela asistanla dersin. Türkiye'de ya da yurt iş dünyasında eğer çok meşgul bir adamsan senin randevularını yemek yiyeceğin zaman restoranttan işte rezervasyonu asistanın yapar. Gerek kalmış mı? Kalmamış. O arkadaşlar. Adamın daha düşük düzey bir şey olması gerekebilir. Ya hatta bunda şöyle bir avantaj da var. İspanya'ya gittim. İspanyol bir restoranttan rezervasyon yapacağım. Asistanım İspanyolca bilmiyor. İngilizcesi yarım yamalak olan İspanyolca restoranttan rezervasyon yapması mı? Google Asistan'a diyeceğim ki abi aç şunlardan bana rezervasyon yap. İspanyolca konuşacak.
Evet.
Yapacak, aramızı bulacak.
Benim merak ettiğim tek şey, ben de onu düşünüyorum biliyor musun? Dil bariyerini, zaten yakında dil bariyerini aşacağız bu işler.
Bu, evet, bu aşılıyor. Yani
anlık çevirme, aktif çevirme, başkasına seni, mesela sen Türkçe söyleyeceksin, adam ona
anında mesela, evet, bir saniye belki gecikmeyle.
İşte 5 dakika sonra geleceğim, 3 dakika sonra şöyle olur mu diyeceğim mesela, uzatacağım sonra.
Aynen.
O ona İspanyolca anlatacak, o bana İspanyolca bir şey.
Eşik çok azaldı bak, 5 yıl önce bunu dediğimizde imkansız falan diyorduk. Ne kadar
yaklaştık
değil mi? İnanılmaz.
Ya, Translate, ben şey hatırlıyorum, Translate çok düzgün çalıştı ya bir dönem, hatırlar mısın?
Evet, evet.
Google Translate'e bir ara devrim gibi bir şey geldi yani.
Şu an hala iyi bana sorarsan.
Evet, bence de iyi canım. Evet. Yani bir şey yazdığın zaman bayağı iyi çeviriyor yani. Hakikaten hayvan gibi çeviri yapıyordu o. Hani hep ben geldim gidiyoru geçmiş herifler yani.
Google Translate'in bu kadar geç gelişmesinin nedenini biliyor musun?
Neyi?
Yeterli sayıda bilimsel makaleye internetten ulaşamıyormuş yapay zeka.
Öyle mi?
Türkçe makale lazım.
Öyle koparıyor
hem
yani.
Hem İngilizcesi işte. Hem Türkçesi yazılı makaleler yazılı ki makine öğrenme oradan şeyi öğrensin.
Yazıları öğrensin, yazın nasıl
çok kalacak. Fazla hem İngilizce hem Türkçe içeriye ulaşamıyor abi adam.
Bizim tarafta eksik var
yani. Var yani birazcık orada yayınlanmış makale lazım ama.
Çok iyi olay gerçekten ya. Gerçekten aklına bir sürü ya. Buna özel program çekilir yani. Ne yapılabilir ne yapılamaz diye.
Çok geyik, çok fantastik çok bir şey. Fantastik. Bu oyunlardaki belki şey sorununu da giderecek.
Türkçeleştirme sorunu.
Türkçeleştirme. Zaten öyle bir şey gerek kalmayacak. Altyazı.
Ya o oyunu geçtim ya. Her türlü şeyde lokalizasyon kolaylaşacak belki.
Evet.
Yani dil bariyeri anlamında.
Mesela Google Fotoğraflar, bana sorarsan Google'ın en başarılı servislerinden bir tanesi. Her ne kadar fotoğraf organizasyon işi olabildiğince kötü ve işlevsiz olsa da, mesela bir klasörü Google Fotoğraflara taşı, klasörün içindekileri yolluyor. Klasörü dikkate almıyor. Senin, tabii benim mesela bütün fotoğraflarım orada var ama.
Nerede?
Haydi o bulacak da arşiv diyecek, yere bakarak falan. Acaba bunlar böyle grup muydu diyecek falan. Ama şöyle bir güzel var. Sınırsız bir fotoğraf saklama kapasitesine sahip. Fotoğraflar üstünde çok güzel birleştirmeler yapıyordu. Ben birkaç kere fantastik işle karşılaştım. Mesela yapmışsınızdır siz. Manzara çok güzel. Panoramik fotoğraf çekmiyorsun da. Bir burayı çekiyorsun, bir burayı çekiyorsun, bir burayı çekiyorsun. Abi bana diyor ki. Bak diyor, sen 5 fotoğraf çekmiştin, ben bunları birleştirdim. Tak yolluyor.
Vay.
Müthiş bir şeyde birleştirmiş mesela onları. Anlayabiliyor yapay zeka orada fotoğraflarına bakarak. Şimdi biraz daha ileri gitmiş bu olay. İnsanları tanıyor. Grup fotoğrafında diyor ki senin bu arkadaşlarınla beraber çekilmiş fotoğrafın var, paylaşalım mı onlarla? Arkadaşlarım var çünkü onları gördüm diyor. Yani artık hani o yüz tanımanın falan nereye gittiğini görün.
Evet,
bütün
yani.
Fotoğrafları falan orada. Aynı zamanda mesela renksiz bir fotoğraf attınız, onu renklendiriyor otomatik.
Ha, güzel kontrasını da veriyor.
Aşırı
yani.
Pozladığım bir fotoğraf var. Yapay zeka diyor ki fotoğrafta bir sıkıntı var, ben bunu düzelteyim olabildiğince. Hani o bir sürü yapay zeka teknolojisi anlatıyoruz her programda. Yok fotoğrafı sildik düzelttik falan filan. İşte onları otomatik senin fotoğraflarına
ya,
bakıp uygulayabilecek.
Bak, kendini kendimize haksız çıkarttık ya. Sen ne dedin bu Google haberlerin başında? Abi hep yapay zeka. Ama ne kadar heyecanlanıyoruz değil mi yapay zeka şeylerine?
Yani bu tarafı gerçekten çok iyiydi. Ama bir editör olarak baktığında.
Haber değil.
Amerika'ya yani. Gittiğin zaman yani. Şey
istiyorsun. Bir şey görmek istiyorsun.
Şey de göstereyim diyorsun. Çünkü bunu anlattığın zaman bizim gibi bir programda bunu anlatmak çok keyifli.
Oradayken senden, anlatmanın bir esprisi yok.
Oradayken anlatmak çok zor. Ben Erdi'ye Allah kolaylık versin. Yine çok çalışıyor. Motor yanıyordur orada büyük ihtimalle. Çünkü çok güzel bir şekilde bunları sunmak böyle ikili muhabbette bana sorarsan çok mümkün ve güzel. Yani tek başına anlatmak gerçekten şey zorlu, stresli bir iş. Atlamaman lazım. Biz çünkü burada atlasak bir şey ne olacak? Ben Erdi'ye güveniyorum. Ne de olsa video çekti attı. Anlatabiliyor muyum yani?
Ben de ona öyle güveniyorum. Abi, ne de olsa bana ne yani?
Ha ya, biz burada özetini geçiyoruz. Sen bir de orada hani oradasın. Bilgiyi tam vermen lazım. Beklentisi var ya kullanıcıda. O çok zor bir şey.
Ben o zaman son bir haber paylaşayım sizlere.
Sen H3'e gitmediğin için bilmezsin.
Ya tamam abi, şey yapma. PES 2019'un sevgili arkadaşlar. Fragmanı gelmiş olma ihtimali çok yüksek şu anda. Çünkü biz bunu erken çekiyoruz biraz.
Evet.
İkimiz de olmayacağımız için burada. O yüzden niye haber yapmadınız attınız derseniz.
Ama ben ne kadar erken çektiğimizi söylemiyoruz, siz tahmin edeceksiniz.
Evet, o sürpriz. FIFA'cı olduğum için değil, yetişemediğim için şey yapmadım.
Bu bizim gerçek saat değil.
Bizim çektiğimiz tarih içerisinde yayınlanacaktı. Onu da artık haftaya, bir sonraki hafta kapatırız yani o şeyi.
Ona da bir reaksiyon muydu?
Patentli abi reaksiyon videoları.
PES'e ne diyorsun? Bir dönüş imkanı var mı ya? Bir tahmin de bulun ya hadi.
Bulunayım, çok zor.
Yani bence de çok
PES'in zor. Oyunları kötü değil ki zaten. Yani PES kötü oyun yapmıyor. Yani PES'in hiçbir zaman sıkıntısı... Ya evet, bir dönem beklendiği kalitenin altında oyun yaptı ama şu anki oyunlar aslında kötü değil. Sıkıntı şu, FIFA'nın bütçesi, toplaması, marka entegrasyonu, lisanslaması...
Adamın ismi FIFA zaten.
Ya çok gelişti. Ya FIFA işi çok kotardı. Şimdi sen fizik motoru yapmaya kalksan bugün sıfırdan deli gibi bütçe istiyor. Sadece fizik motoru için söylüyorum bunu. Ama PES'te öyle bütçe yok. Ya PES abi, hiçbir zaman rekabet edemeyecek o bütçeyle.
FIFA'nın top fiziğini oturdu dediğimiz herhalde bir iki sene, iki buçuk sene öncesi. O zamana kadar
biraz daha
top
erken
fiziği
aslında.
Hakkında konuşuluyordu çok fazla.
Evet ya mesela oyuncu fiziği konusunda ama PES'ten kat kat iyi. Ya top
çarpışma,
fiziği,
tutma.
PES'in top fiziği hala çok iyi. Ama mesela oyuncu hareket, FIFA o kadar yaklaştık ki top fiziği konusunda. Hani bazıları daha iyi görür. Belki ben PES'in top fiziğini seviyorum. Hani beğeniyorum. Genel Hı-hı. olarak paslaşma anlamında söyleyeyim bunu. Ama oyuncu fizikleri o kadar şey geliyor ki PES'te.
Ne oyuncu animasyonu.
Animasyon abi. Ve fizik işte. İkisi bir arada aslında bir noktada. Yani omuz omuza mücadeleyi PES'te hissedemiyorsun FIFA'da hissettiğin kadar. Hepsini geçtim. Şimdi bugün sıfırdan futbol oyunu oynayacak olsan bakıyorsun orada North London var, bakıyorsun Arsenal var. Şimdi hangisine daha sıcaksın? Bir de PES'in tek kuzu gitti. Şampiyonlar Ligi lisanslıydı PES'te. Bu seneden sonra Şampiyonlar Ligi'de. Bu sene daha iyi mi bilmiyorum hatta. Belki bu sene bile Şampiyonlar Ligi olmayacak.
O zaman nasıl bir futbol oyunu olacak o?
Abi PES'in ben şeye döneceğini düşünüyorum. Zaten o birkaç yılda dönüp duruyor o muhabbet ama şu an erken galiba.
Free to play.
Free to play konuşuyorlar PES'le
ya
alakalı.
Ya da fan mod yapılabiliyor zaten.
Ya PES'in
tamamen
kazanacağı
açacak.
Yer bence fantezi futboluna dönmesi oluyor. Ya şu gerçekçi zaten lisans yok.
Evet.
Onun yerine böyle bir fantezi futbolu online oynayabileceğin gene para verip aldın ama.
Vestel'in vardı hatırlıyor musun?
Şey vardı. Iken.
Evet Iken futbol vardı.
Iken futbol vardı. Yani Iken futbol ne acayip isimmiş. Lan evet, düşününce Iken futbol.
Tam şey Fatih Terim'den esinlenmişler.
You and me Iken futbol. Ona dönmesi daha faydalı olabilir FIFA'ya ama şunu da istiyorum PES kalitesini arttırsın ki FIFA şey olmasın yani. Aman nasıl olsa bizde sektör olmasın. Çünkü öyle olunca tekerleşince bu sektör kalite artmıyor.
Yalnız zamanında Iken futbol düşündüm de yani adam kaç sene önce online insanların girip oynayabilecekleri futbol oyunu yapmış. İyidir kötüdür bir şey demiyorum. Evet. Ama bana sorarsan girişim olarak fena fikir değil.
Çok iyi fikir. Sıkıntı şu abi. O tarz yerlerde tutturman çok zor. Çünkü Iken futbol şu sevgili arkadaşlar. Herkes bir futbolcu yönetiyor. FIFA'nın var aslında öyle evet. Şu anda. Ama Iken futbolda varken FIFA'da yoktu diye hatırlıyorum ben. Sıkıntı şu abi. Sağ bekte kalmayıp sol bekte kalmayınca ve stoper kalmayınca. Çünkü o zaman sosyal medya yaygın değil. Kendi arkadaşlarını katamıyorsun oyun içerisine. Evet. Hadi beyler hep beraber oynayalım, konuşalım, telsiz yapalım.
Öyle
olmuyor.
Bir yere giriyor.
Öyle olunca bir oynuyorsun. Zevk almıyorsun. Çünkü futbol 10 numara oynadığını hissetmiyorsun yani. Anladın evet. Veya forvet veya savunma. Hiçbir şey hissetmiyorsun oynarken. Orada biraz cörtledi maalesef ki yani.
Evet, zaten zorlu bir şey. O kadar
bu arada yanlış anlamasın. Ben şu an FIFA oynadığım için bilenler olabilir ama ben eski PES'çiyimdir bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Hani hardcore PES oyuncusuydum. FIFA'ya geçişim İşte 2009'da 2010'da falan hatta 2011'de Xbox, tamamen geçti.
Xbox PlayStation 3 döneminde çıkan FIFA'larla zaten olay başka
bir yere. O zaman ikisini birlikte oynuyordum işte ben. Ulan FIFA mı oynasam o da güzel duruyor ama hala PES'çisin. Hani bozamıyor çünkü bir şey alıştın ya artık. Hani
aha, PlayStation 2'de PES diye bir şey vardı. FIFA yoktu yani kesinlikle.
Tabii canım FIFA neydi abi o öyle. Zamanlar? FIFA şeydi yani hani böyle vur geç
yani
falandı.
FIFA 2009 sanırım değil mi? Tam böyle.
2008'de yeni nesile geçti FIFA ilk defa.
2009'da böyle tam şeydi ama.
2008'de ilk prototipi yaptılar. Şu anki sistemin ilk prototipini kurdular. Yeni adamlar almışlardı oyun yapsınlar diye. Hatta futbol menajer çalışan adamlardı. 2009'da geliştirdiler. 2010, 2011, 2014'te bir de yeni motor geldi. Fizik motoru geldi o çok değiştirdi.
Aha ben Xbox 360'da FIFA'yı şey için oynuyordum. Şunu bir göreyim diye yani. Harbiden müthişti. Evet arkadaşlar burada
evet, biraz futbol
tozlu raflar konuştuk. Buradan Levent abiye selamlar olsun. Oyunun da tozlu rafı var. Bunlar da
tabii canım her şey tozlu rafı.
Evet. Evet.
Bir senin ikisi dolabın çok büyük sen bilirsin. Tozlu rafları.
Büyük dinlen değil ya. Sadece çok fazla eşya alıyorum. Etiket duruyor.
Alıyorsun eşya etiketler.
Şaka tabii. Bir yana evet. Böyle bir durum olabiliyor.
Şaka yani. Bir yana evet öyle.
Bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Enis'in yarısı hızlı bir iyileşme süreci içinde.
Kabuk bağlamıştı. Düştü işte kabuk.
Çok ben de, ama bak çok garip. Yarıyı görünce ben çok daha derin bir yara zannetmiştim.
Hayır
çok
ben anlamadım zaten. Evet ben niye kabuk bağladığını anlamadım ki.
İnsanlar
çok saçma.
Şeyi çok merak etmiştim. Ona biz ayrı video çekeceğiz. Çünkü ben baktım reyting alabileceğiz ondan.
Neyi?
Kafandaki yarının tam olarak otobüste nasıl oluştuğunu kimse anlamamış
evet.
Abi.
O, evet onu ben de gördüm yorumlarda ya. Evet.
O bayağı
ben de şeyi yorumlara çok güldüm ya. Donanım Haber DLC'mi satıyor çok güldüm.
Ya şöyle render esnasında video Donanım Haber versiyonu yarıda kalmış. Yani bizim şöyle sunucumuz
yarıda
işliyor.
Yarıda mı kalmış?
Biz Donanım Haber atıyoruz abi videoyu. Sunucu da duruyor. Saat 8'de YouTube'a yükleniyor. Artık YouTube işlemeyi kaçta bitirirse yayını alıyor. Tam 8'de ikisi bir için. Tunağan işlemiş videoyu ama şeye dikkat etmemiş. Premier hata vermiş, kapanmış.
Nereden bileceğim? Sen video, bırakmışsın rengi.
Evet, boyutu büyük duruyor tamam mı yine?
Premier'e de güven olmuyor işte.
O da sunucuya atıyor. Sunucu da işleyip yayını alıyor 10 dakikalık bir versiyonu.
Sonradan fark ediyor.
Evet, insanlar öyle yazınca bizim düzeltmemiz. Ben 11'de dedim ki erken yayını alayım insanlara bir hizmetimiz
Allah'tan
olsun.
Allah'tan erken olsun.
Erken yani olsun izlesinler kahvaltı yaparken filan. Abi 4.30'da mı 5'de mi ne biz ana videoyu doğrudur izlenebilir hale getirdik. Ama insanlar F5 ata ata bize de hit kazandırdılar. Belki de bir taktik olabilir bu ileride. Bundan sonra böyle bir ön göstereyim.
İnsanlar hit ve küfür kazandırdılar sana.
Ya da şöyle yapacaksın. mesela 3F5'ten hangisinde tam versiyon olduğunu anlamayacaksın.
Sürpriz Hugo oynuyorsun evet. Sen de. Hangisinden gelirse.
Sürpriz yumurta.
Videoyu sonuna kadar izleyeceksin bakalım 10 dakika sonra devam ediyor mu? Ya da 5 dakikada bir yeni sayfaya atsın. Galeri o... gibi.
Aa bak ileri.
Evet, 5 dakika sonra ileri tıklıyorsun. Evet, ne kadar pis fikir varsa hepsi bizde.
Bir de sizi düşündüğümüz için işte kalk biraz hareket et böyle bir
tam böyle çıkacak. Mini çakal esnaf oluyor ya, mini çakal esnaflar tam onlar gibiyiz şu an yani. Hiç 3 kuruşluk fazla kazanacağız. Ne saçma
sapan bir şey. Böyle 10 gram yapıştırıp boşu boşuna değil mi?
Aynen aynen.
Namussuz işlere imza atan.
Aynen onlara döndük.
Evet dostlar, yine size verdiğimiz böyle vizyonist fikirlerle, fütürist mi fikirlerle bir ikisinin daha sonuna geldik.
Tamam hadi ya, el sallaya sallaya elim ağrıdı. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.